أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ının dedeleri ve nineleri 3. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Resulullah Aleyhisselam'ı yakından tanımak, ona yakın olmak, yakınlarıyla beraber yakınına gitmek arzusuyla hazırladığımız bu program. Dedesinden itibaren inşallah daha önceki 2 derste söylediğim gibi amcalarını, yengelerini, işte hepsini anlatmaya inşallah çalışacağız. Şimdi Abdülmuttalip dedenin belli bir döneme kadar olan kısmını paylaştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi cahiliye döneminde Araplar arasında yaygın olan uygulamalardan biri de Nedim adı verilen çok sıkı dostlukların kurulmasıydı. Nedim. Bu tür dostluklar sıradan arkadaşlardan çok daha yakın olurdu. Hatta yerine göre akrabaları bile geçirdi. Dostluk kurduğu kişi yani Nedim, günlük mesaisinin çoğuyla beraber geçirdiği hem sohbet arkadaşı hem eğlence hem de meclis arkadaşı olurdu. Dostum dostum deriz ya bugün böyle bir dost. Ancak buradaki Nedim çok farklı bir şey. O yüzden bunu paylaşıyorum. Abdülmuttalip dedeye çok kişi Nedim'dir. O çok kişiye Nedim'dir. Ama onun bir tane Nedim'i var. Onu da şimdi göreceğiz. Dostluk kuruyor ve ondan beraber birçok şey yapıyor. Yani sadece işlerde güçlerde değil, Nedim aynı zamanda gönlünü paylaştığın kişidir. Nedim, gönlünü paylaştığın kişidir. Nedim'in köküne inerseniz NDM'dir Arapçası. İnerseniz nedamet, pişmanlık da oradan gelir. Nedim, nadim olmak mesela. Pişman olmak demek. Yani dosta gönlünü açarsın, dosta açtığın gönlün kıymetini göremezsen pişman olursun. Bu da nadim olur. Yani nedim, dostun dostla dostane geçimidir. Nadim, dostun dosta dostluk yapmaması, sırtını çevirmesidir. Abdülmuttalip dede her yönden dedim ya önde gelen biri. Bu Nedim ile daha çok içki meclislerinde, bazı kumarlarda, bazı çirkin işlerde beraber olurlar bunlar. Ama rivayetlere göre Abdülmuttalip de içki içmiyor. Çirkin eğlencelere katılmıyor. Ama buna rağmen herkesin bir Nedim'i olduğu için onun da bir Nedim'i var dedenin. Bu kimdir? Meşhur Harp bin Ümeyye. Harp bin Ümeyye Emevi oğullarından Harp isimli kişi. Ancak daha az önce yukarıda gördük. Yani daha doğrusu geçen hafta gördük. Ben yukarıda demeye alışmışım. Geçen hafta görmüştük. Efendim bir Yahudinin öldürülme sahnesinde bu Harp bin Ümeyye'nin hileli duruşu var. Yani taraf çekiyor. Böyle bir şeyi var. Abdülmuttalip dede bunu görünce ki genelde Nedimlerden bağ kesilmez. Hemen bağını kesip atıyor ve ondan tamamen dostluğunu koparıp atıyor. Şimdi bunu niye paylaştım? Neye yarar bu? Yani ne faydası var dede için? Bakın daha peygamberimiz daha doğmamış. Peygamber aleyhisselamın annesinin, babasının, dedesinin iman durumunu konuşanlar, onlar işte şöyle işte cehennemde şurada burada diyenlere de bir cevap olsun diye söylüyorum. Abdülmuttalip dede gerçekten duruşuyla hanif bir duruş sergiliyor bize. Ve henüz İslam gelecek peygamber daha doğmamış. Buna rağmen Abdülmuttalip dedenin o şahsi duruşu ve haksızlıklara mücadele edişi burada görülüyor. Şimdi biz birileriyle arkadaşı kuruyoruz, dostluk kuruyoruz. Arkadaşımdır, dostumdur diye bir sürü haksızlık yapıyor. Kalkıp da insan gibi uyarmasını bile beceremiyoruz. Dostluğu sürdürüyoruz yani. Altını çiziyorum. Ne ayet var, ne hadis var. Yani daha peygamber de olmamış. Ortada bir şey yok. Bu dede, bu arkadaşın yani Harp bin Ümeyye, Nedim dostu olduğu bu kişiyi bir Yahudi ile bir Mekkeli arasında geçen hadiseden dolayı taraf tuttuğu için ondan bağını keserek dostluğunu attığını görürüz. Bu olay Abdülmuttalip dedenin faziletini, duruşunu, ciddiyetini ve aynı zamanda bir devlet adamı duruşunu da ortaya koymuş olur. Bunların özünde ne var? İşte bu şeyleri konuştukça arkası gelecek. O zaman daha iyi göreceğiz. Şimdi efendim, Mekke dendiği zaman akla Kabe gelir elbette. Kabe geldiği zaman da Kabe hizmetleri akla gelir. Ve Kabe hizmetleri bu hizmette bulunan şahısları yüceltir. Abdülmuttalip dede hem Mekke'nin önemli görevlerini elinde bulunduran bir aileye mensup olması hem şahsiyeti, itibarı ve kişiliği sayesinde bazı önemli sosyal görevleri üstlenmesine yol açmıştı. Yine daha önceki haftalarda konuştuğumuz gibi yani bugünkü kadı tanım formatına girmese bile Mekke'nin kadılık görevlerini yani o günkü hakim hükmediyor. Bütün anlaşmazlıklara o bakıyor, çözüm üretiyor. O yüzden işte bir taraftan yani Nedim'i o yüzden söyledim az önce. Bir taraftan yani hükmediyor, insanları bir araya getirerek haksızlıkları önlüyor. Suç işleyenlerin suçlarını tespit ediyor, cezanın verilmesini sağlıyor. Diğer taraftan anlaşmazlıkları çözüyor. İşte böyle bir durumda haksızlık yapanların da ona göre bağını kestiğini gördük. Şimdi Abdülmuttalip dedenin amcası Muttalip ölürken Mekke ve Kabe'ye ilişkin çokça vazifeleri var. Bunların yanında en meşhur iki vazife daha var. Biri rifade, biri sikaye. Sikaye, rifade. Yani nedir bunlar? Çok kısa bir şekilde söyleyecek olursak, rifade, Darun Nedve yani Mekke Müşrik Yönetim Konseyi diyelim. İslam'dan önce bu vardı. Peygamber döneminde de var. Resulullah Aleyhisselam Darul Erkam'ı oluşturacak buna karşı. Onu göreyim. Darun Nedve'ye bağlı olarak yürütülen Kabe hizmet birimlerinden biri. Hacılara yemek dağıtma görevidir. Rifade. Sikaye ise aynı şekilde hacılara su ikram etmedir. Şimdi çok da mühim değil gibi duruyor böyle yuvarlak baktığınız zaman ama öyle değil. Yani günübirlik yemekler oraya yani yemek yiyecek kadar hazırlık yapmanız gerekiyor. Musluğu çevirince su akmıyor. Fırında ekmek pişmiyor hemen getir ye. Yani bunlar kolay şeyler değil. Ağır yükler bu. Bu görevlerde Abdülmuttalip dedenin uhdesinde. Bu aynı zamanda dedeyi zaten öne çıkarıyor. Bunlar çok daha öne çıkarıyor. O da ecdadının kavmi içerisinde uygulaya girdikleri adetlerini devam ettiriyor. Kendisi de yeri gelmişken söyleyeyim ölümüne yakın bu görevleri oğullarına bırakıyor. Bir Zübeyir'e Mekke'nin hakemliği görevini bu Zübeyir Züde bin Avvam değil. Bu Zübeyir Resulullah'ın amcalarından Zübeyir. Peygamberimiz Aleyhisselam bununla beraberliği var. Fakat İslam geldiğinde bu Zübeyir ölmüştü. Mekke'nin hakemliğini Zübeyir'e bakıyor. Ebu Talib'e de sikaye ve rifade vazifesini devrediyor. Ölümü zamanında. Bazı farklı rivayetlerle beraber bu da aynı şekilde Zübeyir'e bıraktığı, onun yardımıyla yürüttüğü rivayetleri var. Şimdi efendim, Abdülmuttalip dedeyi anlatıp da fil olayına değinmeden hiç olmaz eksik olur. İslam tarihinde fil olayı meşhurdur. Hem o kadar ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Elem Tera diye bildiğimiz Fil suresini indirmiştir. Yani Resulullah'ın doğumundan önce yaşanan bir hadiseyi Kur'an-ı Kerim Elem Tera ile bize bildirmiş. Burada çok önemli bir rol üstleniyor Abdülmuttalip dede. Peki bu nedir bu rol? Bunu hep beraber görelim. Şimdi Arabistan'ın güneyinde bulunan Yemen, Habeşistan Krallığına bağlı bir valilikti. Yemen devlet değil valilik, Habeş Krallığına bağlı valilik. Kısa boylu, şekilsiz, hilekar, ihtiraslı biri olan Vali Ebrehe meşhurdur. Eyaletinde yaşayan Arapların her sene akın akın Mekke'ye, Kabe'ye gittiklerini sinirleniyor. O da tutuyor, efendim, San'a şehrine koca bir namlı ustalara kilise yaptırıyor büyükçe. Adına Kuleis koyuyor. Ve böylece insanların Mekke'ye, Kabe'ye gidip Kabe'yi ziyaret yapmak ama aynı zamanda Kabe'nin, Mekke'nin bir geliridir bu. Onu da ortadan kaldırmak için hem ibadeti hem geliri birleştirmek için böyle faaliyeti yapıyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Sonuçta bu validir. Yani kraldan izin alması gerekiyor. Krala mektup gönderiyor. İşte böyle bir şey yaptığını ve insanları oraya davet edeceğini, böylece çok büyük miktarda para kazanacağını söylüyor ve Habeş Necaşi'nin desteğini alıyor. Burada hemen bir şey daha araya sokayım. Necaşi kelimesi bize yabancı gelmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam iki defa Müslümanları Habeşistan'a gönderiyor muhacir olarak. Necaşi onlarla ilgileniyor. Necaşi kelimesi isim değil efendim. Yani sultan gibi, kral gibi, işte prens gibi, yani sıfat bu. Sıfat. Yani Habeş ülkesini yönetenlere Necaşi deniyor. Mesela Kisra deniyor, Kayser deniyor. Biliyorsunuz bazı ülkeleri yöneten kişilere. Padişah deniyordu Osmanlılara. Şimdi bizim bakan diyoruz, başkan diyoruz, cumhurbaşkan diyoruz. Böyle düşünün. O yüzden Necaşi denince Hazreti Peygamber dönemindeki Necaşi değil bu. O da bunu onaylıyor ve Ebrehe bunu uygulamaya başlıyor. İşte burada Abdülmuttalip dedenin yani çok değişik bir duruşuyla Allah'a bağlılığını görürüz. O yüzden bunu işliyorum. Ebrehe'nin bu kesin ve acımasız kararı kısa zamanda etrafa yayılıyor. Yani kimse benim bölgemden kimse Mekke'ye gitmeyecek. Kuleis adını koyduğu kiliseye gelecek. Mekke'ye gitmeyecekler. Böyle bir engelleme niyeti özellikle Yemenli Arapları fena halde öfkelendiriyor. Yemenli Arapları. Nukayl isminde bir yerli Kuleis Kilisesi'ne gidiyor. Orada ibadet ediyormuş gibi yaparak efendim orada içeride birkaç gün kalıp etrafı dağıtıyor, vuruyor, kırıyor, döküyor kimse yokken sonra da içerisini kirletip kayıplara karışıyor. Bakın bazen bir eyleme kalkışırsınız haksızlığı önlemek için. Oysa yaptığınız eylem başka bir haksızlığı getirir. O yüzden eylemi olaya uygun yapmak gerekir. Eylem meşru hakkımızdır. Amenna. Ama bir terör havası vermemeli. İnsanlara zarar vermemeli. Bu işten kendi kafasına göre böyle bir şey yapıyor. Bir de kiliseyi de kirletiyor. Yani abdest bozuyor içeride yani. Bizim dinimizde böyle bir şey haramdır. Gerçi henüz daha İslam yok çünkü daha peygamber doğmamış. Kayıplara karışıyor. Fakat Ebrehe'ye bu şekilde çok ağır hakaret etmiş oluyor. Bir şey daha var. Bazıları da bunu içeriden ne olduğunu bilmeyenler kaza süsü vererek bir yangın çıkarıp kiliseyi ateşe veriyorlar. Tabii kilise tamamı yanmasa bile epey kısmı yanıyor. Vali küplere biniyor ve intikam alıyor. Alacağım diyor. Kabe'yi yıkacağım diyor. Bunların Kabe'sini yıkacağım. Şimdi Ebrehe'yi Kabe'ye yıkmaya götüren ne? O insanların yani Kabe'yi hürmetini koruma adına yaptıkları yanlış eylemler. Ama Allahu Teala bize başka bir şey gösterecek ki bu hadise yaşanıyor. Kabe'yi yıkıp yerle bir etmek yetmiyor. Enkazı da fillerle Yemen'e taşımak. Enkazını Yemen'e taşıyacak. Ve Mekkelileri esir almak için fillerle ve süvarilerle donatılmış çok büyük bir orduyla harekete geçiyor. Kitaplarda çok abartılı rakamlar var. O yüzden rakamları ben almadım buraya. Rakamlar ifade etmiyorum. Mukaddes Kabe'yi yıkmak üzere Ebrehe kumandasında çok güçlü bir fil ordusunun gelmekte olduğunu öğrenen Mekkeliler büyük bir korkuya kapılıyorlar. Çünkü ona güçleri yetmesi mümkün değil. İşte bunun üzerine Mekke emiri yani lider Abdülmuttalip dede. Abdülmuttalip dede halkın önüne çıkıyor. Ey Mekkeliler diyor. Endişeye kapılmayın. Korkmayın. Rahat konuşuyor. Bu uyarısından sonra içlere su serpen bir kısa açıklama yapıyor. Yemen ordusu gelip Kabe'yi yıkamaz. Unutmayın ki Kabe'nin sahibi vardır. Onu koruyacağından şüpheniz olmasın. Ama fermanı ilahi böyle ise kim mani olabilir? Kim mani olabilir ki? Anlayabildik mi ne demek istiyor? Yıkamaz diyor. Kabe'nin sahibi var. Kabe'nin bir adı da Beytullah değil mi? Allah'ın evi. E sahibi kim? Allah. O korur diyor. Peygamberimiz daha doğmamış. Bu ifadeyi kullanıyor. Kim? Bu Mekke reisi konumundaki Abdülmuttalip dede. O günlerde gözü bazı da rüyalar da görüyor. Efendim yani rüyalarda da yani bunun böyle çözümünü görüyor ama sonuçta kimsenin kalbi rahat değil tabii. Bütün bunlara rağmen Abdülmuttalip dede düşman karşısında eli kolu bağlı durmayacaktı tabii. Allah korur diye oturmayacak kenara. Peki ne yapacak? Etrafına asker dizse o kadar asker yok. Mümkün değil yani. Savaşarak koruyamayacak. Unutmayalım. Bazı şeyleri savaşarak koruyamayabiliriz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Gerektiğinde ciddi bir karşılık vermek için Kureyşli yiğitlerle beraber silahlanarak cins Arap atlarına binip vakit kaybetmeden Sevr Dağı'na çıkıyorlar. Yani şimdi Mekke'yi boşaltacaklar. Eğer hakikaten Kabe'ye doğru böyle bir eylem yapılırsa vur kaç oyunuyla bizim Osmanlı'nın, Selçukluların savaş oyunları bunlar. Efendim o orduyu yenemezler. Mümkün değil. Çünkü sürü geliyor. Sürü. Bir de filler var. Koca tank sayılır. Fil tank demek yani bugün. Sen neyi yeneceksin yani? Öyle düşünün. Dağda insanı hayret ve hayranlığa düşüren bir olay meydana geliyor. Şimdi buyurun. Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın atalarından birinden diğerine geçe geçe en son dedelerine ulaşan Muhammed-i Nur sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalib'in alnında ayın 14 gibi parlayıp ışık saçmaya başlıyor. Dağa çıkıyorlar, alnında bir ışık saçıyor, bir nur. Herkes görüyor bunu. Öyle ki bu parlak ışık aşağılarda gecenin karanlığına bürünen Mekke'nin üzerine kadar yayılıyor. Bir güneş düşünün. Nurun altında yine bütün güzelliğiyle belirmesi, alnında belirmesi üzerine Abdülmuttalip dede hemen o kuvvete, silah arkadaşlarına dönüyor. Haydi dönelim. İşareti aldı dede. Şerimize giriyoruz. Zafer bizimdir. Bu nur ne zaman alnımda ışımışsa o dem düşmana galip gelmişizdir. İşte bu ifade, bakın ilk defa burada kullandım bu deyimi. Buradan yukarılarda böyle bu nura ilişkin böyle yaşanmış hikayemiz yoktur elimizde. Ben bir kıyas yapayım size, daha iyi anlaşılır. Ayşe annemizden gelen rivayettir. Ayşe annemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselam seferlere çıkarken uygun gördüğü seferlerde hanımlarından birini ikisini götürürdü. Kura çekerdi. Kura kime çıkarsa onu götürürdü. Bunu herkes bilir. Az çok siyer okuyan bilir bunu herkes. Ancak bakıyorum Bedir esnasında böyle bir kura yok. Uhud esnasında böyle bir kura yok. İlk kez kurayı nerede görüyoruz? İlk kez kurayı Beni Mustalik gazvesi, Mureysi gazvesi diğer adıyla orada görüyoruz. Demek ki ilk kez o zaman bunu yaptı Aleyhisselam ve burada Ayşe annemize çıkmıştı. Ona iftira atılan sahne bu. Şimdi ben bu rivayet alıyorum, buraya getiriyorum. Dede diyor ki, ne zaman diyor bir sıkıntıya düşsem bunun alnımda parlar. Demek ki daha önce parlamış ki orada bunu söylüyor. Ayşe annemiz de efendim bize burada çok güzel, ben bu o ifadeyle bunu daha rahat anlayabiliyorum elhamdülillah. Sanırım siz de anladınız. Asıl meseleye geçeyim diye zamanı iyi kullanmak istiyorum. Mekke önlerine gelmelerinden az bir zaman sonra Ebrehe beldeyi teslim alıp Kureyşleri yerlerinden, yurtlarından sürüp atması için yardımcılarından biri kumandasında bir grup asker gönderiyor. İşte onlar az uzak tarafa ordugah kuruluyor. Çünkü o kadar ordu nereye sığsın? Ordu zaten Mekke'ye gidip oradan geçse zaten Mekke yıkılır. Düşünün şimdi şu kadar tank, yani ordunun, ordudaki fillerin tam sayısını bilmiyoruz. Kaç tane fil var? Tanklarla düşünün, süvari birliği, bu kadar ordu Mekke'den geçse bile Mekke gider. O yüzden işte uygun bir yere konuşlanıyor. Bir kumandasında bir grup asker gönderiyor. Ne diyor? Teslim edin diyor. Yani teslim ederseniz Kabe'yi bırakırım değil. Yıkacak yani adam. Fakat böyle kolay bir şey olmadığını nereden bilsin Ebrehe? Gelen komutan ve askerleri Kureyş emiri Abdülmuttalip dedeyle yaptığı görüşmede onun heybeti karşısında şaşırıp kaldılar. Abdülmuttalip dedede muazzam bir heybet var kıymetli dinleyenlerim. Heybet, vakar. Yani böyle heybetli görünmek, vakarlı görünmek, adam görünmek değil. Gerçekten adam gibi adam. Abdülmuttalip dede. Değil, şehri teslim almak, dilleri dolaşıyor, akılları başından gidiyor. Hiçbir şey konuşamıyorlar. Niye? Resulullah'ın aleyhisselamın nuru dedede. Tabi onlar şu anda nur görülmüyor. Nur sürekli yok. Bazen gelip gidiyor. Biraz sonra korkusu yatışan düşman komutanı kendini toparlamaya çalışıyor. Bir şeyler anlamış ya da hissetmiş olmalı ki tutup komutan yeri öpüyor. Nereyi? Abdülmuttalip dedenin bastığı yeri. Sonra dönüyor. Diyor ki Kureyş'in en üstünü olduğum besbelli. Tanımıyor dede kimdir, kim kimdir. Kureyş'in en üstünü olduğu besbelli. Buna bütün kalbimle inanıyor ve şahit oluyorum. Sana becimiz gücümüz yetmez. Hadi bakalım. Resulullah'ın dedesi bu işte. Sana bizim gücümüz yetmez diyor adam. Mekke Fatih olma hayaliyle gelen Ebrehe'nin adamı, muhatabının nurlu yüzü ve ciddi halinden etkilenmişti. İşte şimdi yerlere kapanmış bir vaziyette böyle konuşuyor. Hiçbir şeyi yapamadan askeriyle beraber yüz geri dönüyor. Burada bir rivayet var. Ben bunu yazılarıma almayacağım ama sizle paylaşayım, ses olarak, radyo programı olarak paylaşayım. Kumandan soruyor ne oldu diye Ebrehe. Ne yaptınız? İşte o da ezile bir şeyler söylemeye çalışıyor. Hemen onu böyle atları getiriyor. Adamı yere yıkıyor. Atlara çiğnetip öldürüyor. Böyle bir rivayet de var. Sen yani, çünkü bu adam oraya Ebrehe'yi temsilen gitti. Ama gitti işte, askerler diyorlar ki işte Mekke kralının önüne diz çöktü, yere kapandı. Deyince adamı parçalıyor tabii. Ebrehe böyle biri. Çok çok zalim bir adam. Müslümanlar başlarını kaldırmazlarsa Allah her dönemde Ebreheler gönderecektir. Ebu Lehebler gönderecektir. Ebu Cehiller gönderecektir. Yeter ki biz kafamızı kaldıralım, dik duralım. Eğer dik durursak Allah Abdülmuttalip dedeler de gönderir, Hamzalar da gönderir, efendim Ömerler de gönderir. Ama yeter ki dik durmasını bilelim. Fakat biz kalkıp da efendim Abdülmuttalip dede gibi bir yiğit, Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ali gibi, neyse böyle birilerini aramak yerine bizde onlardan ne var diye kendimizi süzgeçten geçirip toparlanma sürecine girmeliyiz artık kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Ebrehe etrafına emirler yağdırırken bu arada başka bir şeyler daha yaşanıyor. Mekke çevresine gelen düşman öncüleri, henüz daha öncüler, bunlar sonra geldi. Arapların koyun ve develerini alıp götürüyorlar. Yani yağma. Götürülen bunca hayvan arasında Abdülmuttalip dedenin 400 seçme devesi de bulunuyor. 400 deve. Hani böyle konuşmalarda hep yokluktan bahsediliyor. Yani develeri var bir sürü. 400 de seçme devesi var. Onları da götürmüşler. Kimin? Abdülmuttalip dedenin. Dede ne yapacak? Develeri üstlemek üzere Ebrehe'nin konakladığı tarafa gidiyor. Taif tarafı. Bazı rivayette de Taif'e kadar gidiyor. Bazı rivayette de Taif civarı. Yani mağrur kumandana Kureyş reisinin geldiğini haber veriyorlar Ebrehe'ye. Ebrehe Abdülmuttalib'i görünce Ebrehe bile elinde olmayarak ayağa kalkıyor. Adamın gelişi duruşu kalkın ayağa. Belki bir duruşuyor adama. Baş köşeye buyur ediyor. Ne istediğini soruyor. İltifat ediyor, ilgi gösteriyor dedeye. Şimdi biz eğer İslam üzere olursak Cenab-ı Hak bize heybet vereceğini vaat etmiş. Eğer bundan uzak düşersek bunu kaybedeceğimizi, yani eğer biz sağlam durursak bize düşmanlık yapanların kalplerine korku salacağını vaat ediyor Allahu Teala. Eğer biz çizgiden saparsak bizim kalbimize korku salacağını ihtar ediyor Allahu Teala. Hocam nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Kur'an-ı Kerim'den biliyorum. Enfal suresinin 46. ayeti kerimesinden biliyorum. Orada Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimize vurgu yaparken, birlik ve beraberliğimize vurgu yaparken bize emrettiği şeyler var. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Aranızda birbirinize girmeyin, birbirinize münakaşa etmeyin, birbirinize çekişmeyin. Ve eti'ullâhe ve resûlehu ve la tenâze'û fetefşelû ve tezhebe rîhukum vasbirû innallâhe ma'as-sâbirîn. Burada ve tezhebe rihukum Enfal 46 ve tezhebe rihukum kelimesi rüzgarınız gider. Yani düşmana karşı Allah'ın size verdiği o heybet, o güç, kudret kaybolur sizden. Onlardan korkar bir hale gelirsiniz diyor. Şimdi daha Resulullah doğmamış ayet-i kerime olsun. Yok. Ama bedenin öyle bir duruşu var ki o rih ayette belirtilen rih düşman karşısındaki heybetli duruş. Tekrar söyleyeyim. Heybetli görünmek başka, heybetli rolü oynamak başka, ciddi bir karakter rolü oynamak başka, gerçekten heybetli olmak başka. İtibar ediyor Ebrehe. Ve izzet ikram etmek istiyor ama soruyor, ne için geldin, ne istiyorsun diyor. O heybete, o güzel simaya karşı böyle saygı duyar gibi duran Ebrehe hiç ummadığı cevapla karşılaşıyor, şok oluyor. Senin adamların develerimi alıp götürmüşler. Onları istiyorum diyor. Senin adamların develerimi alıp götürmüşler. Onları istiyorum diyor. Az önce heybetinden dolayı acayip olan Ebrehe bu sefer öfkeleniyor. Ben buraya Kabe'yi yıkmak için geldim. Bu mesele üzerinde hiç durmuyorsun. Kalkıp develeri istiyorsun. Senin gibi adama yakışır mı? Şaşırırım senin haline diye takılıyor. Alaycı artık. Şey bitti. Çünkü bakın heybetli durursunuz, heybetli olursunuz ama sözünüz, özünüzde heybet yoksa kaybolur gider. O öyle zannediyor. Yani. Şimdi düşünün bu sahnede bir şeyler der, reistir sonuçta demiyor. Develerimi istiyorum diyor. Ama dede işilen bir adam. Bu hain adamın ne demek istediğini anlıyor tabii. Ama dede bu sözü de bilerek söylediği için onun adeta ne derler korkusuna korku ekliyor. Develer benim olduğu için onların sahibi olarak develerimi istiyorum ben. Kabe ise Beytullah yani Allah'ın evi olup Yüce Allah onu düşmanın şerrinden muhafaza eder. Ya sen bir şey yapamazsın diyor. Şimdi burada bir şey daha yaşanıyor. Bu konuşmalar olurken Ebrehe'nin Mahmud adındaki ak renkli en gözde fili oraya getiriliyor. En başta bu yani. Baş fil budur. Bu girdiği yeri dağıtıyor. Çok güçlü bir fil. Bunu kimse yenemiyor. Diğer filler öğretildiği biçimde Ebrehe'ye bir takım bağlılık hareketleri yaptıkları halde bu hayvan bunları yapmıyor. Şimdi Ebrehe Yani Mekke reisini başka türlü ezmek istiyor. Bak hayvanlar bile benim ne adam olduğumu biliyor. Ama Mahmut şeyi gördü çünkü. Abdülmuttalib'i gördü. Diğer develerin yaltaklanması gibi Ebrehe yaltaklanmıyor. Yataklanmıyor. Bu ak fil tekrar bakıyor dedeye. Sonra deve gibi çöküyor yere. Dedenin karşısında. Sevgi gösterisi yapmaya başlıyor. Mahmut adlı fil. Filin hareketi şaşkınlık uyandırıyor. Bir an, bir müddet herkes sus pus oluyor. İlginç sahneyi seyrediyor. Medyadan gelen bu ilginç olaya şaşırıp kalan Ebrehe develeri sahibine iade ediyor. Dede onu yine uyarıyor. Mekke'ye özellikle de Kabe'ye saldırmak akıl işi değildir. Bunca varidatın var. Bizlerle uğraşmaktan vazgeçerek geri dönün. Geri dönün diyor. Hayır, önce Kabe'yi yıkacağım. Sonra hepinizi öldüreceğim. Sonra da Mekke ve çevresinde ne varsa hepsini develerime yükleyip Yemen'e götüreceğim. Hedef bu. Sen bunların hiçbirini yapamazsın diyor Abdülmuttalip dedi. Yapacağım, göreceksiniz diyor. O da yapamayacaksın, göreceğiz diyor. Sanırım siz de biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, değil mi? Yapamadı, değil mi? Bakın Resulullah'ın dedesine Yemen'in en meşhur fillerinden, en büyük, en güçlü fillerinden Mahmut adlı fil bile hayvan haliyle ne gördüyse ona sevgi gösterisinde bulunuyor. O yüzden efendim İslam'dan önce çünkü dede öldüğü zaman Resulullah Aleyhisselam 8 yaşındaydı daha. Yani o için İslam'dan önce öldü diye böyle çok da fazla üzerinde durulmuyor. Ben bayağı bir genişçe dedeyi size tanıtmak istiyorum. Bu dede benim dedemin de önündedir çünkü sanırım sizin de dedelerinizin önündedir inşallah. Abdülmuttalip dede hemen şehre dönerek Kabe'ye geldi ve kapının kulpundan tutarak yaklaşan tehlike için yana yakıla Allah'a dua etmeye başladı. Hatta ben yine ifade edeyim, farklı kaynaklarda farklı ifadeler kullanıldığı için ben onları bir araya getirerek söyleyeyim. Ya Rabbi diyor. Bana mal verdin, mülk verdin, kuvvet, kudret verdin, güç verdin, iktidar verdin. Ben gücüm ölçüsünde velikerimi muhafaza ediyorum, koruyorum. Ama bu gelen Ebrehe ordusuna benim gücüm yetmez. Adamların gücü yetmez. Ben kendi malımı koruyorum ya Rabbi. Sen de evini koru ya Rabbi diye böyle. Ben kendi malımı koruyorum. Sen de evini koru. Sen de evini koru diye efendim bir şekilde böyle dua ediyor dede. Millet de amin diyor. Burada hatta o kadar ki oğullarından biri olan Zübeyir baba yetişir diyor yani çok yoruldun anlamına böyle gözleri yaşları aka aka ya Rabbi diyor ben bana emanet ettiklerini koruyorum ama bunu korumaya gücüm yetmez sen de evini koru kendi evini koru der gibi işte dua ediyor. Hain düşman Ebrehe'nin komutasında en önde meşhur Akfil Mahmut olduğu halde Akfil Mahmut olduğu halde ki bu fil dedim ya tank anlamına sırtlarına süslü ve pahalı kumaşlar atılı filler böyle üstüne süslemişler hücuma hazır askerlerle beraber Mekke'ye doğru yürümeye başladılar. Şehirde rahatsızlık ve korku son noktada. Tam bu sırada hiç beklenmedik bir şey oldu. Mahmut adlı baş fil bu akfil bir anda durdu. Ne yaptılarsa Mekke üzerine yürütemiyorlardı. Halbuki Ebrehe her harpte olduğu gibi bu defada onu yine büyük işler başaracağını ümit ediyor. Çünkü onu götürdüğü yerde ezip geçiyor herkesi fil. Hayvanı dövüyorlar, üstünde değnekler kırıyorlar ama Kabe'ye doğru bir adım atmıyor fil. Dahası var, geri çevirip sürünce gidiyor. Kabe'ye çevirip sürünce hayvan gitmiyor. Bunlar böyle uğraşırlarken efendim bir anda gökyüzünde Ebabil denilen ve bu bölgede daha önce hiç görülmemiş siyah renkli, yeşil boyunlu, ufak gagalı, uzun ayaklı dağ kırlangıçları türünden kuşlar dolduruyor. Kuşların gagaları ile ayaklarında nohuttan küçük, mercimekten büyük taşlar var. Nohuttan küçük, mercimekten büyük taşlar var. Kuşların gagalarında, ayaklarında. Her kuş iki taş getirmiş. Kafileler halinde gelerek önce Beytullah'ın etrafında uçuyorlar. Sanki tavaf ediyorlar. Kuş sürüsü düşünün. Ondan sonra düşman tarafına gidip gagalarındaki, ayaklarındaki taşları atmaya başlıyorlar. Takdir. Kaynaklar böyle yazar. Her kuşun kime atacağı, kimi öldürüleceği belirlenmiş. Gagasındaki birini gebertiyor, ayağındaki birini gebertiyor. Taşı attıkları zaman taş adamın başından giriyor, ayağından çıkıyor. Hiçbir mermi böyle çıkmaz herhalde, bilmiyorum. Felaket bir şey yani. Evet. Öyle ki taşı yiyen düşüyor. Taşı yiyen düşüyor. Süvari olanlar, at ile olanlar atlarıyla beraber yere düşüyorlar. İstilacı müthiş bir bozguna uğruyor bu ordu. Etleri lime lime dökülerek Ebrehe de içlerinde olduğu halde perişan bir vaziyette Yemen'e doğru kaçışmaya başlıyorlar. Fakat düşmanı havada takip ederek kovalayan bu minik kuşlar firallerin de çoğunu öldürüyorlar. Kaçanlardan bir kısmı yollarda telef oluyor. Kurtulanlar da nefes nefese kendini Yemen'e atıyorlar. Kabe'yi yıkacaklar da kuvvetliydiler. Şimdi efendim, burada yine bir farklı bir örnek vereceğim. Bedir Harbi'nde Cenab-ı Hak 1000 melekle yardım ettiğini Enfal suresinde bize bildiriyor. Aynı surede biz sağlam durursak, yani biz Müslümanlar sağlam durursak 3000 melekle yardım edeceğini söylüyor. Aynı surede 5000 melekle yardım edeceğini söylüyor. 3000, 5000 bir anlamda kesretten kinayedir. Yani çokça melekle yardım edeceğini söylüyor. Bedir'de 1000 melekle yardım etti. Ayette sabit. Ancak Uhud'da Allah meleklerini göndermedi. Tabi bu hadise karşısında bütün herkes bütün faturayı okçulara keserek, okçulara itaat etmediler. Ondan dolayı böyle oldu diyorlar. Okçuların hatası var. Ama sürekli okçulara saldırarak bir yere varamayız. Ben bunu kaç sohbette söyledim. Ha şimdi Umre'ye, hacca gidiyorlar. Medine ziyaretlerine, Uhud'a varan herkesin anlattığı, işte kardeşlerim, okçular şu tepeyi bıraktılar, peygamber sözünü dinlemediler, dünya malına koştular. Böyle sürekli iftira atıyorlar. Bakın, o ayeti gene okuyayım madem öyle. Bu okçuların yaptığı yanlış, amenna. Ama Allah ne diyor? Ona bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Febime rahmetin minallahi linte lehum. Ayete bakın. Allah'ın sana olan özel rahmeti, merhametiyle onlara yumuşak davrandın. Yani öyle yanlış yaptılar ki senin bağırman gerekir. Yumuşak davrandın. Yani sen onlara hoş gördün değil. Allah diyor ki ben sana özel yükleme yaptım, onlara yumuşak davrandım diyor. وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنِ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen onlara katık kalpli olsaydın, öyle duruş sergileseydin etrafından dağılırlardı. Bak iki bölüm neydi? Olan durumun bir portresini çizdi. Peki ayet sonra ne diyor? فَعْفُ عَنْهُمْ Onları affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar için istiğfar dile. وَشَابِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Onlarla istişare et. Uhud'a gelince okçular aleyhinde bağırıp çağırıp sohbet yap demiyor. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Emir budur. O zaman ne haddimize oraya gidip de işte kardeşlerim bıraktılar okçular. Her birimiz günlük hayatımızda kaç tane okçular tepesini terk ettik, bakıyor muyuz kendimize? Yok. Saldırmak kolaydır. Suçluyu bulup üstüne sen yaptın, şu ettin, bu ettin demek de kolaydır. Benim böyle hep buraya geldiğim öfkem çıkıyor, öfkem kabarıyor. Allah kaç kez nasip etti, hamdolsun Umre'ye gittim geldim. Varıyoruz Uhud'a. Herkesin elinde megafon, bağıra çağıra. İşte kardeşlerim terk ettiler, dünyaya döndüler, şu oldular, bu oldular diye ezbere konuşuyorlar. Dünya malına tamah ettiler, ganimetlere koştular. Hep böyle izahlar yapılıyor. Maalesef bu oyuna Çokça kaynaklar, tefsirler bile gelmiş bu oyuna. Ganimetler için koştular. Reddediyorum ben. Peki cevabım nedir? Yine Enfal suresinde ganimetlerin paylaşım şekli vardır. Tamam, şimdi ben ok tepeyi bekliyorum. Okçuyum burada. Efendim, bir hamlede kapışma oldu. İslam ordusu müşrikleri dağıttı. Kaçmaya başladılar. Bunlar da kovalıyor. Bir kısmı da ganimetleri toplamaya başladı. Hayır, biz de inelim ganimet toplayalım diye indik aşağı. Tepeyi terk ettik. Yuvarlak hikaye bu. Peki ben aşağı indim. İşte öbürleri düşman kovalıyor. Ganimetleri topladım. İşte 5 tane kılıç, 10 tane zırh, neyse ne varsa topladım. Onlar benim mi? O topladıklarım benim mi? Yok. Onlar toplanır. Bir araya getirilir. Sehmi Safi denen, ayette sabittir. Sehmi Safi denen baş kumandanın hakkından oradan bir şey alınır. Bir kılıç, bir zırh, bir şey. Veyahut da esir varsa bir esir, köle cariye alınır. Sehmi Safi. Ondan sonra toplanan mallardan Peygamber Aleyhisselam'ın aile efradının, ehli beytinin geçimlik olan, geliri olan efendim 1/5 hisse alınır. O alındıktan sonra asker arasında eşit paylaşım yapılmaz. Adil paylaşım yapılır. O ne demek? Çünkü bir var, hani arka bölümlerde arka destekten, geri hizmetler diyoruz ya askerde. Arka desteklerden işte üst başı diken yapan, yemek yapan, neyse arkada, yani ateş hattında olmadan hissesi farkıdır. Düşmanla yüz yüze vuruşan hissesi farklıdır. Bineğiyle gelen kişiye iki hisse, bir kendine bir bineğine, yaya olana bir hisse. Bunlar benim ortaya koyduğum şeyler değil. Bu bilinen bir tasniftir. Buna rağmen kıymeti dinleyenlerim, buna rağmen Uhud'a gidildiği zaman efendim ganimet için koştular. Ya, onların derdi şuydu. Peygamber Aleyhisselam onlara daha bir şey demeden ne yapmaları gerekiyorsa onu yapmaya koşarlardı aslında. Hata ettiler. Hata ne? İhanet etmediler. Emri yanlış yorumladılar. Ve Cenab-ı Hak da onlar hakkında bizi konuşturmuyor. Fa'fu anhum ve estağfir lehum ve şavirum fil emr. Hadi ilk ikisi tamam. Sen onları affet. Ben de affedeyim diye benden de özür dile. Böyle mana vereyim. Ama sonrası ayet ve şavirum fil emr. Yani onlara gene meclisini al. Onlarla istişare et, meşveret et. Yani onlar yönetimde söz sahibi olsunlar. Cenab-ı Hak böyle diyor. Ben bunlara böyle heyecanla niye söylüyorum? Buradaki hadislerin dolayı söylüyorum. Yani eğer Allahu Teala biz sağlam durursak, buradan ben mecburen araya Uhud örneği verdim. Yani meleklerin yardımı gelmedi diye örnek verirken ben de aynı hataya düşmeyeyim de okçuların yüzünden melekler gelmedi anlaşılmasın diye bu açıklamayı yaptım. Okçular hata yapmadılar mı? Yaptılar. Peki yaratan kim? Cenab-ı Hak. Emreden kim? Cenab-ı Hak. Savaştan kaçanı öldürün diyen kim? Cenab-ı Hak. Bunlar kaçmadılar. Bir anki kargaşada işte bunlar yaşandı. Sade bunlar değil mesela. Bir kısmı dağa doğru çekildi. Bir kısmı Medine'ye doğru çekildi. Dağıldı ortalık bir anda yani. Bir anda bozulmalar meydana geldi. Kimin nereye gittiği belli değildi. Böyle bir hadise yaşandığı için burada bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım kıymeti dinleyenlerim. Bunu burada kastettiğim Allah kuluna yardım eder. Bazıları yardımı yanlış anlıyor. Bir iç sıkıntın olur. Böyle sevmeyerek kullanayım. Ay bunaldım dersin mesela. Ki aslında bunalmamışsındır ama işte sen illa bunalayım diye uğraşıyorsan al kulun bunal. Madem istiyorsan o kadar. Onu demeyeceğiz. Ama böyle Allah senin karşına bir güzel çıkarır. Bir gönül dostu çıkarır. Bir huzur kaynağı çıkarır. Çıkarır. Bazen böyle huzur bulursun. Savaştasın. Her şey kayboldu gidiyor. Allah birkaç askere başka bir güç kuvvet verir. Daralırlar böyle. İşin seyri değişir. Yani biz bilmeyiz. Bir hastan vardır. Artık böyle çok üzülüyorsundur. Şifa verir. Veyahut da acı çektirmeden onun ruhunu alır. Yani yardımlar farklı olur. Farklı seyreder. Ama bunu iyi bilelim ki Allah'ın yardımını hak edecek ameller işlememiz lazım. İşte burada Abdülmuttalip dedi, öyle baktı durumuna, ordunun sayısını görüyor, düşman ordusunu görüyor, güçlerini görüyor. Onlarla savaşamazlar. İntihar yani direkt. Direkt Allah'a yöneldi. Daha peygamber yok. Allah'a yöneldi. Allah da efendim onların kökünü kazıdı. Ebrehe'nin yardımcısı ise ters tarafa kaçıp Habeşistan'a gidiyor. Olanlara Necaşi'ye ayrat anlatıyor. Necaşi hayretler içinde kalıyor. Bunlar ne biçim kuşlarmış ki hep seçme askerleri öldürmüş. Adamın bu sözünden askerlerin bir kısmı ölmediğini, en gözde askerlerin öldürüldüğünü görürüz. Mahmut'tan başka binlerce asker ve bütün filler ölmüş. Binlerce asker diye geçiyor kaynaklarda. Birkaç gün sonra insan ve hayvan ölüleri var ya koktu bu sefer. Ortalık berbat hale geldi. Öyle ki Mekke bile Mekke'ye geliyor kokular. Yaşamıyorlar daha. Bunun üzerine Abdülmuttalip dede yine Kabe'ye geliyor. Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi diyor bizi bu kokudan kurtar. Çünkü o kadar leşleri, o kadar koku onları mümkün değil toparlayamazlar. Duanın peşinden öyle müthiş yağmur yağıyor ki koca koca ırmaklar gibi seller geliyor. Cesetleri alıyor, öteye beriye savuruyor, oraları tertemiz yıkıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ebrehe'den sonra iki oğlu yerine valilik yapmışsa da bu saltanat kısa sürmüş ve tacı tahtı batıp gitmişti. Evet, bu düşündürücü olayın geçtiği tarihe Fil Yılı ismi verildi. Bu olaydan sonra Mekke'nin Allah'ın indinde makbul olduğuna bir defa daha kanaat getirerek bu beldeye derin bir saygı duyurmaya başlamıştı etraftakiler. Ama bu arada tabii ki Abdülmuttalip dede zaten önde gelen bir zat, ona olan bağlılık da kat be kat artmıştı. Evet, az önce söylediğim gibi bu hadise Fil suresinde şöyle anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe feala rabbuke bi eshabil fil. Elem yec'al keydum fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min siccil. Fecealem ke'asmin me'kul. Yüce Allah yıllar sonra bak Resulullah doğacak, büyüyecek, vahiy gelecek ve bir hadise üzerine Allah şu kadar yıl sonra bu sureyi gönderecek. Elem tereyi bilmeyen hiçbirimiz yok, değil mi efendim? İşte bu Abdülmuttalip dedenin farklı bir duruşunun farklı boyutudur diyor. Efendim zamanımın dolduğunu görüyorum. İnşallah haftaya ve sonraki haftalar bu güzel dedemizin hayatındaki güzellikleri siz güzel insanlarla paylaşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.